Ayrım 26, Göze Göz, Dişe Diş Diyen Kız, David Lagercrantz, Sayfa 303, 17. Bölüm, 21-22 Haziran. Lisbeth opera bara oturmuş, özgürlüğün tadını çıkartmaya çalışıyordu. Durum pek parlak değildi. Arkasındaki masada herhalde bekarlığa veda partisi düzenleyen, saçlarına taçlar takılı bir grup genç kız şaklabanlık yapıp duruyordu. Kızların kahkahaları Lisbeth'in sinirine dokunuyordu. Başını yandaki parka, Kungsred Gordon'a çevirdi. Siyah bir köpekle geçen adama baktı. Burayı içkileri için seçmişti, belki biraz da atmosferi için ama umduğu gibi değildi. Arada bir belki kendisiyle eve gelecek erkek ya da kadın birini bulurum diye etrafına bakıyordu. Kafasında bir yığın düşünce dolaşıyordu. Huzursuz bir ifadeyle telefonuna baktı. Hannah Balder'den bir mail almıştı. August'un annesinden. Babası gözlerinin önünde öldürülen fotoğrafik hafızalı bu otistik çocuğu Ingaru'da küçük bir evde saklamıştı. Çocuk uzun süre yurt dışında kaldıktan sonra evine dönmüştü. Annesine göre yaşadığı onca şey hesaba katılırsa iyiydi. Lisbeth'in aklına çocuğun bakışları geldi. Görmesi gerekenden çok daha fazlasını görmekle kalmayıp, gördüklerini kayıt da eden o cam gibi gözleri. Sanki bir kabuğun arkasına saklanır gibiydiler. Bazı şeyler insanın içine kazınıp kalıyordu işte. Asla silip atamıyordunuz, onlarla yaşanıyordu. Lisbeth çocuğun başını nasıl çılgınlar gibi masaya vurduğunu hatırladı. Bir öfke kriziyle bir an kendisi de öyle yapmak istedi. Başını bar tezgahına vurmak geldi içinden. Ama yalnızca dişlerini sıktı. Aynı anda birinin yaklaştığını hissetti. Mavi takım elbiseli, koyu sarı saçlı genç bir adamdı. Dudaklarının kenarında keskin çizgiler vardı. Lisbeth'in yanına oturdu. ''Amma da somurtuyorsun'' dedi. Yüzündeki morluklara ve yarık dudaklarına bakarak başka yorum da yaptı. Akıllı bir davranış değildi. Ama Lisbeth öldürücü bir bakış fırlatmaya bile vakit bulamadan telefonu vızıldadı. Mikael'den şifreli bir mesaj gelmişti. Okudu, donup kaldı. Sonra ayağa kalktı, tezgahın üzerine birkaç yüzlük banknot attı, adamı itip dışarı çıktı. Şehir ışıldıyor, uzaktan müzik sesleri geliyordu. Huzurlu biri için harika bir yaz akşamıydı. Lisbeth bunları fark etmedi. Öldürmeye hazır görünüyordu. Telefona kadının adını yazdı. Raquel Grice'la ilgili bilgilerin gizlendiğini hemen anladı. Sorun değildi. Herkes geride iz bırakırdı. İnternet üzerinden alışveriş yapar, bir şekilde dikkatsiz davranır, bir yerlere adresini verirdi. Ama Lisbeth Sturmbrunn'dan geçip Gamlastan'a girerken hiçbir sonuç alamamıştı. Hacklediği kitap siteleri ya da başka bir alışveriş sitesinde Raquel Grice'ın adına rastlayamadı. Ejderhaları düşünmeye başladı. Küçük bir kızın ayaklarında yalnızca çorapla Stockholm sokaklarında nasıl koştuğunu düşündü. Saraya ve karanlıkta aydınlatılmış bir katedrale kadar geldiğini. Storkyrkan Katedrali, ama o zamanlar bilmiyordu, tesadüfen oradaydı işte. Bedeni buz gibiydi, sırılsıklamdı, dinlenmeye, ısınmaya ihtiyacı vardı. Kocaman bir sütunun yanından ve avludan geçip katedrale girdi. Tavanı o kadar yüksekti ki sanki gökyüzüne değiyordu. Üzerine yönelen bakışlardan kurtulmak için nasıl içerilere kadar gittiğini hatırladı. İşte o heykeli o zaman gördü. Şövalye Aziz Yorgi'yi bir ejderhayı öldürüp Bakire Meryem'i kurtarırken temsil eden çok ünlü bir heykel olduğunu sonradan öğrenecekti. O zaman bunları bilmiyor, ilgilenmiyordu da. O akşam o heykelde bambaşka bir şey görmüştü. Bir katliam. Ejderha hala tüm berraklığıyla gözünün önüne geliyordu. Sırt üstü yatıyordu. Bedenine bir mızrak saplanmıştı. Buna aldırmayan parlak yüzlü bir adam ejderhaya indirmek için kılıcını kaldırmıştı. Ejderha savunmasızdı, yalnızdı. Lisbeth annesini düşündü. Ejderha da annesini görmüş ve her bir hücresiyle annesini kurtarmak istemişti. Ya da kendisi ejderha olmak, karşılık vermek, ateşini püskürtmek, şövalyeyi atından çekip indirmek, öldürmek istemişti. Onun gözünde şövalye Zala'dan başkası değildi. Babası Zalachenko, kötülüğün ta kendisiydi. Hayatlarını mahvetmişti. Ama hepsi bu değildi. Heykelin yanında başka bir figür daha vardı. Kenarda durduğu için rahatlıkla gözden kaçırılabilecek bir kadın. Başında bir taç vardı. Sanki kitap okuyormuş gibi ellerini önünde tutuyordu. En tuhafı son derece sakin olmasıydı. Sanki bir katliama değil, engin çayırlara yahut denize bakar gibiydi. Lisbeth kadının kurtarılan bakireyi temsil ettiğini anlayamazdı o an. Onun gözünde aldırışsız, soğuk bir kadındı. Elinden kaçtığı doğum lekeli kadındı. Diğer herkes gibi eziyet ve tacizlere aldırmayan biri. Bu iş hep böyle diye düşündü. Annesi ve ejderha yalnızca eziyet görmüyor, bütün dünyada olan biteni kayıtsızca izliyordu. Lisbeth şövalyeye ve kadına karşı derin bir iğrenme duygusu hissetti. Koşarak tekrar dışarı yağmur ve fırtınaya çıktı. Soğuktan ve öfkeden titriyordu. Bunlar çok önce olmuştu ama yine de çok yakındı. Şimdi yıllar sonra köprüden Gamlastan'a geçmiş evine giderken bir ismi mırıldandı. Rachel Greitz. Holger'in Flotberga'ya ziyaretine geldiği günden beri aradığı kayıtla ilgili bağı bulmuştu. Hilda von Canterbourg bir bira açtı. Sol gözü biraz kaymaya başlamıştı. Arada bir lafın ucunu kaçırıyordu. Bazen vicdan azabıyla kıvranıyor, düşünceleri dağılıyor. Ara ara da sanki alkolle bileniyormuş gibi belleği keskinleşiyordu. Lisbeth Storkirkan katedralinden kaçtıktan sonra ne yaptı bilmiyorum. Bir gün sonra şehir merkezinde dilenerek para toplamış. Oğlens mağazasından ayaklarına bol gelen bir çift ayakkabı bir de mont çalmış. Tabii Agneta kendini kaybetmişti. Ben öfkeden kuduruyordum. Böyle davranmaya devam ederse bütün projesini tehlikeye atacağını söyledim Rachel'e. En sonunda pes etti. Lisbeth'in yakasını bıraktı. Ama ondan nefret etmeye devam etti. Lisbeth'in San Stefans'a kapatılmasında sanırım onun da parmağı var. Bu kanıya nereden vardın? Çünkü yakın arkadaşı Peter Teleborian o klinikte çalışıyordu. Demek bu ikisi arkadaş, öyle mi? Teleborian, Rachel'in analiz koltuğuna oturan hastalarından biriydi. İkisi de bastırılmış hafıza vesaire türünden aptallıklara inanıyorlardı. Teleborian Rachel'e çok sadıktı. İşin ilginç tarafı, Rachel Lisbeth'ten yalnızca nefret etmiyor, korkuyordu da. Bu korkusu gittikçe arttı. Sanırım Lisbeth'in neler yapabileceğini herkesten önce anlamıştı. Sence Rachel Greitz'in Holger Palmgren cinayetiyle bir ilgisi var mı? Hilda von Canterbourg ayakkabısının ökçelerine baktı. Dışarıdan sesler geldi. Çok insafsız biri, bunu biliyorum. Kayıttan ayrılmaya karar verdiğimde hakkımda bir karalama kampanyası başlatıp birçok açıdan beni çökertti. Ama cinayet, bilemiyorum. İnanabileceğim bir şey değil. En azından inanmak istemiyorum. En çok da... Hilda yüzünü büzdü. En çok da ne? Daniel Broly'nin kötülük yapacağına hiç inanamam. Öylesi kırılgan, öyle yetenekli bir çocuk asla kötülük yapamaz. Özellikle de ikizine. Onlar birbirleri için yaratılmışlar. Mikael korkunç suçlar işleyenlerin, arkadaşlarının ve yakınlarının hep böyle onun yapması imkansız, o olamaz dediklerini söylemeyi düşündü. Oluyordu işte. Öfke iyi diye bildiğimiz insanların gözlerini karartıyor, inanılmaz şeyler yapmalarına sebep oluyordu. Mikael düşündüklerini söylemedi, sustu. Acele sonuçlar çıkartmak istemiyordu. Bir dizi olası senaryo vardı. Bir süre daha konuştular. Sonraki günlerde nasıl iletişim kuracakları konusunda anlaştılar. Bir takım pratik ayrıntıları gözden geçirdiler. Mikael Hilda'ya dikkatli olmasını söyledi. Telefonunu çıkardı. Bu geç saatte Stockholm'e tren var mı diye baktı. 15 dakika sonra bir tane vardı. Kayıt cihazını alıp çantasına koydu. Hilda'ya bir kez daha teşekkür edip sarıldı. Hoşça kal deyip istasyona doğru hızla yola çıktı. Yolda bir kez daha Lisbeth Salander'i aradı. Artık görüşme vakti geldi diye düşünüyordu. Trenle eve dönerken kız kardeşinin gönderdiği titrek video kaydına baktı. Bashir Kazi öfkeden kudurmuş bir vaziyette Jamal Chowdhury cinayetinin arkasında olduğunu itiraf ediyordu. Video kaydı yalnızca en çok izlenenler arasına girmekle kalmadı. Bergsgatan'daki Emniyet Genel Müdürlüğü'nde hummalı bir faaliyete yol açtı. Cinayet Masası Başkomiseri Jan Bublanski'ye gönderilen iki kompleks el hareketleri analiziyle birlikte ele alındığında faaliyetler daha da yoğunluk kazandı. Bu analizlerin sonucunda bitkin, zayıf genç bir adam emniyetin 7. katında sorgu odasına alınmıştı. Yanında İmam Hassan Ferdusi vardı. Bublanski Hassan Ferdusi'yi iyi tanırdı. Nişanlısı Farah Şarif'in eski okul arkadaşıydı. Ülkede gittikçe artan antisemitizm ve İslamofobinin dini cemaatlerini birbirine yaklaştırması ikisi arasındaki yakınlığı da arttırmıştı. Bublanski imamla her zaman aynı fikirde değildi. Özellikle İsrail meselesinde, ama imamın görüşlerine değer verirdi. İmamı büyük bir saygıyla selamlaması boşuna değildi. Cemal Çavdarı cinayeti soruşturmasının ilerlemesinde imamdan çok büyük yardım almıştı. Bunun için adama müteşekkirdi ama aynı zamanda mahcuptu. Meslektaşlarının ne kadar yeteneksiz olduklarını açığa çıkartmıştı. Bublanski'nin işi zaten başından aşkındı. Maybrit Torrell aramış, bir takım belgeleri Holger Palmgren'e verdiği için kendisini ziyaret ettiklerini söylemişti. Martin Steinberg diye bir profesörden bahsetmişti. Hem Sosyal Hizmetler Kurumu hem de hükümetle çalıştığı göz önünde bulundurulursa saygın bir vatandaştı. Martin Steinberg, Torrell'e bu belgelerin insanların başlarını yeterince belaya soktuğunu söylemiş, bu belgelerden bir daha asla kimseye söz etmeyeceğine dair Tanrı ve müteveffa Profesör Kaldin huzurunda yemin etmesini istemişti. Özellikle de eski hastaların güvendiği için Torrell, Steinberg'in ziyaretinden hiç kimseye bahsetmemeliydi. Steinberg giderken Torrell'in dosyayı yedeklediği USB'yi almıştı. Maybrit Torrell, Sallander'in klinik raporlarından başka dosyada nelerin olduğunu bilmiyordu. Hoş bir durum değildi. Üstelik Steinberg'e de ulaşılamıyordu. Bublanski bütün vaktini bu işe vermek istiyordu ama şimdilik ara vermek zorundaydı. Buna vaktin var mı yok mu diye sorulmadan Halil'in sorgusunu yapması istenmişti. Çaresiz yapacaktı. Saatine baktı, 8:45'te dışarıda harika bir hava vardı. Bublanski ne yazık ki bu havadan faydalanamayacaktı. İmamın yanında sessizce oturan genç adama baktı, avukatını bekliyordu. Adı Halil Kazi'ydi. Cemal Çavdarı'yı kız kardeşine aşık oldu diye öldürdüğünü itiraf ettiği söyleniyordu. Aşık oldu diye. Anlamak zordu ama deneyecekti. Bublanski'nin kötü kaderiydi bu. İnsanlar korkunç şeyler yapıyor, o da nedenlerini anlamaya çabalıyor ve yargılanmalarını sağlıyordu. İmama ve genç adama baktı, nedenini bilmeden denizi düşündü. Michael Fisker Gatan'da Lisbeth'in yatağında uyandı. Aslında planı bu değildi ama kendi suçuydu. Kızın kapısında bitmiş bir baş işaretiyle içeri alınmıştı. Düşündüğü gibi önce gerçekten çalışmış, karşılıklı bilgi alıp vermişlerdi. İkisi de yorucu bir gün geçirmişti. Michael bir süre sonra kafasını toplayamaz hale gelmişti. Lisbeth'in dudağında pıhtılaşan kanı silmiş, katedraldeki ejderhayı sormuştu. Saat gecenin 1:30'uydu. Lisbeth'in kırmızı kanepesine oturduklarında gökyüzü aydınlanmaya başlamıştı. O heykel yüzünden mi sırtına ejderha dövmesi yaptırdın? Hayır. Lisbeth'in bu konuyu konuşmak istemediği belliydi. Mikael'in de ısrar edecek hali yoktu. Yorgundu. Evine gitmek için ayağa kalktığında Lisbeth onu kolundan çekip tekrar kanepeye oturtmuş, bir elini göğsüne dayamıştı. Bana yardım ettiği için yaptırdım. Nasıl yardım etti? San Stefans'ta kayışlarla yatağa bağladıklarında hep onu düşündüm. Ne düşündün? Bedenine saplanmış mızrakla kötü durumdaydı. Ama bir gün ayağa kalkacak, ateşini püskürtecek ve düşmanlarını yok edecekti. Bunu düşündüm. Beni ayakta tuttu. Göz göze gelmiş, öpüşecek gibi olmuş ama öpüşmemişlerdi. Lisbeth pencereden şehre bakarak düşüncelere gömülmüştü. Merkez istasyona doğru bir tren gidiyordu. Lisbeth Raquel Greitz'in izini sürdüğünü söylemişti. Sollentuna'da dezenfeksiyon malzemeleri satan bir internet mağazası üzerinden bulmuştu. Michael mırıldanarak onu takdir etmiş ama endişelenmişti. Kısa bir süre sonra biraz önceki ateşli anın aksine uyuklamaya başlamış, bir süre yatağına uzanabilir miyim diye sormuştu. Lisbeth'in bir itirazı yoktu. Çok geçmeden Otay yatağa girmiş ve hemen uyumuştu. Mikael sabahleyin mutfaktan sesler duydu, yataktan kalktı, ayaklarını sürüyerek mutfağa girip kahve makinesini çalıştırdı. Lisbeth mikrodalgada ısıttığı pizzayı alıp masaya oturdu. Mikael buzdolabını karıştırıp yiyebileceği bir şeyler baktı. Bulamadı, küfretti. Sonra aklına Lisbeth'in hapishaneden yeni çıktığı geldi. Özgürlüğünün ilk günü yapacağı bir sürü şey vardı herhalde. Kahveyle yetindi. Radyoyu açıp P1'i ayarladı. Haberlerin sonuna yetişmişti. Stockholm bölgesinde sıcaklık rekoru kırıldığı söyleniyordu. Lisbeth'e günaydın dedi. Lisbeth homurdanarak cevap verdi. Kot pantolon ve siyah tişört giymişti. Makyajsızdı. Yüzünde morluklar vardı. Dudakları şişti. Mikael dikkatli olmasını söyledi. Lisbeth başını salladı. Sonra birlikte dışarı çıktılar. Kısaca planlarından bahsettiler. Slussen'de ayrıldılar. Mikael, Alfred Ögren Menkul Değerler şirketine gidecekti. Lisbeth, Raquel Greitz'ı ziyaret edecekti. Avukat Harald Nilsson sorgu odasında Halil Kazi'yi dinlerken gergin bir ifadeyle kaleminin ucunu masaya vuruyordu. Bublanski'nin bile dinlemekte zorlandığı anlar oluyordu. Halil'in parlak bir geleceği olabilirdi. Başkasının hayatıyla birlikte kendi hayatını da mahvetmişti. Her şey 2 yıl kadar önce Ekim ayında başlamıştı. Faria, Sikla'daki evlerinden kaçtıktan sonra Halil'le iletişimi kesmemiş, gizlice haberleşmişti. Aileyle bütün bağlarını kopartmayı düşünüyordu. Bu nedenle küçük kardeşiyle buluşup vedalaşmak istemişti. Norra Bantorget'te bir kafede buluşmak için sözleşmişlerdi. Halil hiç kimseye bir şey söylemediğine yeminler ediyordu. Ağabeyleri gizlice izlemiş olmalıydı. Faria'yı zorla arabaya atıp Sikla'daki daireye götürmüşlerdi. Kıza hayvan muamelesi yapmaya başlamışlardı. İlk günler elini ayaklarını bağlayıp ağzını bantlamış, göğsüne de bir karton parçası yapıştırmışlardı. Kartonun üzerinde orospu yazıyormuş. Başir ile Ahmet kızı dövmüşler, yüzüne tükürmüşler. Halil Faria'ya artık kardeş, hatta insan gözüyle bakılmadığını anlamıştı. Ablasını neyin beklediğini biliyordu artık. Gözlerden uzak bir köşeye götürülecek, kanıyla ailenin namusu temizlenecekti. Bazen Kamar'la evlendirilerek hayatının bağışlanabileceği konuşuluyordu. Ama Halil buna inanmıyordu. Ablası kirlenmişti. Hem ülkeden nasıl çıkartacaklardı, nasıl zapt edeceklerdi? Halil ablasını ölümün beklediğinden emindi. Onu da eve hapsedip telefonunu elinden aldıklarından dolayı kimseye haber veremiyordu. Çaresiz bir şekilde bir mucize beklemişti. Küçük bir mucize gelir gibi olmuştu. Daha doğrusu bir rahatlama. Faria'nın ipleri gevşetilmiş, döşündeki karton çıkartılıp atılmıştı. Yıkanabiliyor, mutfakta yemek yiyor, evin içinde rahatça dolaşabiliyordu artık. Hatta hediyeler verilmişti. Ağabeyleri Faria'yı cezalandırmaktan vazgeçmişlerdi. O zamana kadar çektirdikleri acıları telafi etmeye çalışıyor gibiydiler. Faria'ya radyo Halil'e de elden düşme Hadding'den bir tanıdıklarının getirdiği egzersiz aleti hediye etmişlerdi. Bu ona biraz güç vermişti. Koşmayı özlemişti. Hareket edememek, uçarcasına adım atamamak yaşadığı bunalımı daha da arttırmıştı. Artık saatlerce antrenman yapabilecekti. Tünelin ucunda bir ışık görmeye başlamıştı. Bir parça umut ama kötü bir şeyler olacağı hissi hala kaybolmamıştı. Başir ile Ahmet 2 gün sonra odasına girip yatağının kenarına oturmuşlardı. Başir'in elinde bir tabanca vardı. Tabancaya rağmen öfkeli görünmüyorlardı. Halil'e gülümseyerek bakıyorlardı. İkisinin de üzerlerinde mavi renkli yeni ütülenmiş gömlekler vardı.
''İyi haberlerimiz var.'' dedi Başir.
Faria yaşayacak, daha doğrusu biri bedelini öderse yaşayacaktı. Yoksa Allah'ın gazabı üzerlerine yağar, namusları temizlenmez, bu kir yayılır, hepsini zehirlerdi. Bu durumda Halil'in 2 seçeneği vardı. Ya ablasıyla birlikte ölecek ya da Cemal'i öldürüp ablasının da kendinin de hayatını kurtaracaktı. Halil ilk başta anlayamamıştı. ''Anlamak istemedim.'' dedi sorguda. Koşu bandında antrenmana devam etmişti. Bunun üzerine mesele tekrarlanmıştı. ''Niçin ben şimdiye kadar birine bir fiske bile vuramadım?'' demişti kendinden geçerek. Başir poliste bir tek onun kaydının olmadığını, ailenin düşmanlarının bile onu iyi bildiğini söylemişti. En önemlisi bunu yaparak aileye ihanetinin bedelini ödeyip affı hak edecekti. Halil en sonunda istediklerini yapacağını söylemişti. Çok çaresizdi. Ablasını seviyordu. Üstelik kendi hayatı söz konusuydu. Bublanski'nin anlayamadığı bir şey vardı. Cemal'i öldürmesi için dışarı bıraktıklarında niçin polisi aramamıştı? Halil planının bu olduğunu iddia etti. Polise sığınıp her şeyi anlatacaktı. Ama şaşkına çevrilmiş, iradesi elinden alınmıştı. Ağabeyleri olayı çok iyi örgütlemişti. İşin içinde başkaları da vardı. İslamcılar gözlerini üzerinden ayırmamış, her fırsatta Cemal'ın ne kadar kötü bir insan olduğunu anlatmışlardı. Hakkında fetva vardı. Bangladeş'te sağlam inanç sahipleri onu ölüme mahkum etmişlerdi. Cemal domuzdan, Yahudilerden, veba mikrobu taşıyan farelerden bile daha kötüydü. İğrenç, kirli biriydi. Aile şerefini ve kız kardeşini rezil etmişti. Halil adım adım karanlık bir sisin içine çekilmiş, hiç düşünemeyeceği bir şeyi yapmaya sürüklenmişti. Cemal'ı metro istasyonunda trenin önüne itmişti. Bu cinayeti yalnız başına işlememişti. Ama ileri atılıp Cemal'ı iten oydu. "Onu ben öldürdüm," dedi. 26. ayrımın sonu, sayfa 313.